Borges, Bellek Funes adlı öyküsünde hiçbir şeyi unutamayan, gördüğü, duyduğu, kokladığı, dokunduğu, işittiği ya da hissettiği her şeyi belleğine katan, normal insanların algılamadığı ayrıntıları bile anımsayabilen Funes adında bir karakteri anlatır. Funes'un bir haftada dil öğrenmek ya da okuduğu her kitabı satır satır aklında tutmak gibi mucizevi bir becerisi vardır. Ancak bu aynı zamanda bir lanettir. Funes uyuyamaz, düşünemez, normal insanların kolayca yapabileceği birçok işi yapamaz. Sorular doğruysa hangi duvar yıkılmaz? Bu bölümünde her şeyi hatırlayabilir miyiz sorusunu soruyor. Plinius'un milattan sonra 77'de yazdığı, tarihteki ilk ansiklopedi olarak da bilinen Doğa Tarihi'nin bellek bölümünde tüm askerlerinin adını anımsayan Pers Kralı Kareş'ten, Roma'daki herkesin adını ezbere bilen Scipio'dan, Roma'ya geldikten yalnızca bir gün sonra bütün Roma senatörlerinin adını öğrenen Kral Pirus'un elçisinden, imparatorluğunda konuşulan 22 dilde adalet dağıtan Mitridat Eupator'dan, kütüphanesindeki istediği kitabı sanki okuyormuş gibi ezberden aktarabilen Yunan Charmidas'tan söz edilir. Nasıl Evliya Çelebi daha iyi anlaşılmak için gezdiği yerleri abartarak anlatıyorsa, Plinius'un da bazı şeyleri abarttığını ve süslediğini sezeriz. Ancak gerçek şu ki, günümüzde bilimsel olarak da tanılanmış, Borges'in Funes'ına benzeyen ya da Plinius'un doğa tarihinde anlattığı insanlardan çok daha olağanüstü belleklere sahip insanlar var. Nöroloji ve sinir bilim tarihine damga vuran özel insanlar. Solomon Shereshevsky. Rus psikolog Alexander Luria tarafından 1920 yılında bilimsel olarak da ortaya konmuş ilk olağanüstü bellek onunki. Shereshevsky Moskova'da bir gazetede muhabirlik yapmaktadır. Genel toplantı sırasında yazı işleri müdürü herkes yapacağı işleri not alırken Shereshevsky'nin yapması gerekenleri not almadığını görür ve onu azarlamaya başlar. Shereshevsky sessizce bekler. Müdürün konuşması bittikten sonra başkalarına verilen görevler de dahil olmak üzere gazetedeki tüm iş dağılımını ve dikkat bile edilmeyen onlarca ayrıntıyı ezberden eksiksiz bir biçimde tekrarlar. Şoke olan yazı işleri müdürü de Shereshevsky'yi o dönem yeni yeni popülerleşmeye başlayan Rus psikolog Alexander Luria'ya gönderir. Muayeneler sonucunda anlaşılır ki Shereshevsky'nin durumu göründüğünden de çarpıcıdır. Aralarında hiçbir ilişki bulunmayan 70 farklı sayıyı ya da rastgele seçilmiş yüzlerce sözcüğü tek okuyuşta hatasız olarak belleğine kaydedebilmektedir. Bir kelime İtalyanca bilmemesine rağmen Dante'nin İlahi Komedyası'nı İtalyanca orijinalinden ezbere tekrarlayabilmektedir. Kendisi için hiçbir anlam taşımayan satırları bile zorlanmadan ezberleyebilen bu adam, Luria'nın inanılmaz ilgisini çeker ve Shereshevsky'nin üzerinde 30 yıl sürecek araştırması başlar. Bazı anlarda Shereshevsky'nin belleğinin sinirini bozduğunu ve onun anımsayamayacağı bir şeyi bulmak konusunda ısrarcı olmasına rağmen başarılı olamadığını anlatır Luria. Araştırma süresince ortaya çıkan diğer bir ilginç bulgu ise Shereshevsky'nin bir defalığına ezberlediği bu şeyleri kendisine sorulma olasılığı olmamasına rağmen 15 sene sonra sorulduğunda bile rahatlıkla söyleyebilmesidir. Zaman geçtikçe bu becerinin arkasındaki bilimsel gerçekler ortaya çıkmaya başlar. Shereshevsky sinestezik bir belleğe sahiptir. Sinestezi duyuların birbirine karışması biçiminde özetlenebilir. Söz gelimi insanın yalnızca işitme duyusuna seslenen bir şarkı, nöronlar arası bağlar bebeklikte tam olarak ayrılmadığı için görme duyusunu da tetiklemekte ve bu nedenle şarkıyı dinleyen kişi şarkının rengini mavi olarak algılamakta ya da benzer biçimde şarkının bir kokusu olduğunu düşünebilmektedir. Birçok şair ve ressamın sinestezik olduğu bilinir. Genelde yaratıcı insanlar olurlar ancak Shereshevsky'nin sinestezisi rahatsızlık verecek kadar ileri düzeydedir. Bir röportajda deneyimini şöyle anlatır. Yeşil kelimesini duyduğumda belleğimde yeşil bir çiçek saksısı beliriyor. Kırmızı kelimesiyle gözümün önüne kırmızı bir gömlek geliyor. Mavi ise pencereden küçük, mavi bir bayrak sallayan biri anlamına geliyor. Sayılar bile bana görüntüleri anımsatıyor. Bir sayısını ele alalım. Benim için mağrur yapılı bir adam demek. 2. Şen şakrak bir kadın. 3. Hüzünlü bir insan. Niye böyle bilmiyorum. 6. Ayağı şiş bir adam. 7. Bıyıklı bir adam. 8. Çok gürbüz bir adam. İç içe geçmiş iki çuval gibi. 87 sayısına gelince gördüğüm şişman bir adam ile bıyığını buran bir adam. Bu sınavlara hazırlanırken oluşturduğumuz anlamsız ve uzun vadede anımsamakta zorlanacağımız kodlamalardan oldukça farklı bir şey. Çünkü Şereşevski sürekli gelen bu çağrışımlar nedeniyle derinlikli bir düşünsel faaliyette bulunamıyor. Olaylar, sözler, hisler ve onları akla gelebilecek her bir ayrıntısıyla kaydettiği belleği, bütün bu ayrıntıların getirdiği çağrışımlar Şereşevski'nin uykularını kaçırıyor. Luria ile günlük tutmayı, yazmayı, benzer onlarca yöntemi deniyorlar ancak Şereşevski unutmayı ve üzerindeki bu anlamsız yükten kurtulmayı bir türlü başaramıyor. Araştırmanın bir aşamasında Luria, Şereşevski'den 16 sayılık ardışık bir diziyi aklında tutmasını istiyor. Şereşevski muhteşem belleğiyle elbette bu sayıları ezberlemekte hiç zorlanmıyor. Ancak çok büyük bir sorun var. Şereşevski bu sayıların arasındaki ardışıklığı asla fark edemiyor. Sayıları ezberliyor ama bizim ardışık bir biçimde sonsuza kadar sayabileceğimiz basitlikteki bağlantıyı kavrayamıyor. Yönlendirici sorular sorulmasına rağmen sonuç değişmiyor. Paragrafları da hatasız olarak anımsayabiliyor ancak paragrafın örtük anlamını kavratacak basit bir soruyu bile yanıtlayamıyor. Şereşevski'nin hayranlık duyulacak o belleğe soyutlama yapmak konusunda çok ama çok yetersiz bir görünüm sergiliyordu. En büyük yeteneğe sahipti. Her şeyi anımsayabiliyordu ama en büyük soruna da sahipti. Hiçbir şeyi unutamıyor ve derin düşünemiyordu. Unutmayı öğrenmek için çok çalıştı ama başarılı olamadı. Sahi, unutmak öğrenilebilir bir şey mi? Kim bilir, belki de soruyu değiştirmeliyiz. Bizim de unutamadığımız şeyler var. Acaba unutmayı öğrenebilir miyiz? Peki sadece anılarımızla yaşasak? Sözünü edeceğimiz bir diğer önemli bellek Henry Gustav Mollison. Bir epilepsi hastası ancak onun epilepsi nöbetleri diğer hastalarınki gibi ilaç tedavisiyle önlenebilecek düzeyde değil. Bu yüzden Henry'nin yaşam kalitesi oldukça düşük. 27 yaşına geldiğinde bu nöbetler o kadar sıklaşıyor ki Henry motor fabrikasındaki işinden bile ayrılmak zorunda kalıyor ve yaşamının bu noktasında beyin cerrahı William Scoville ile karşılaşıyor. William Scoville, Henry'e deneysel bir müdahale teklifinde bulunuyor. Epilepsi nöbetlerinin beynindeki kaynağı olarak görülen hipokampüs bölgesini ameliyatla Henry'den alıyor. Ameliyat oldukça başarılı geçiyor. Hatta krizler son buluyor. Ancak ameliyattan birkaç ay sonra Henry'nin kaldığı hastaneyi, hastane personelini, tuvaletin yerini anımsayamadığı fark ediliyor. Henry bir süre sonra gündelik olayların hiçbirini hatırlayamaz hale geliyor. Sohbetlere katılabiliyor ancak yarım saat sonra ne konuşulduğunu unutuyor. Bulmacaları eski bilgileriyle çözebiliyor. Eski evinin yolunu biliyor ama yeni taşındığı evin yolunu anımsayamıyor. Henry yeni anı oluşturamayan hasta bir insana dönüşüyor ve bu ölene kadar sürüyor. Kendini sürekli olarak 27 yaşında hisseden birinin her gün kalkıp aynadaki söz gelimi 50'li yaşlarındaki görüntüsüyle karşılaştığını ve annesini 27 yaşından sonra kaybettiği için her gün bu acı kayıpla yeniden yüzleşmek zorunda kaldığını düşünün. Olayın sonunun başına gelen bu talihsiz olayla birlikte ameliyatı yapan beyin cerrahı William Scoville yaşamını kongre kongre, kurultay kurultay gezerek bir daha böyle bir operasyonun yapılmaması için harcıyor. Bunda başarılı da oluyor ancak bu talihsiz olay sinir bilimin tarihine geçen eşsiz bir kilometre taşı olarak belleklerimizdeki yerini koruyor. Bellek konusunu işleyen Memento, Sil Baştan ve Yağmur Adam gibi birçok kült film var. Anlatacağımız son ve eşsiz kişi Yağmur Adam'a esinini veren Kim Peek. Kim Pink, Savant sendromuna sahip bir otistik. Savant sendromu ilginç bir şey. Zihinsel olarak yetersizlikten etkilenmiş birinin benzersiz bir alanda deha seviyesinde bir yeteneğe sahip olmasını tanımlamak için kullanılıyor. Türkçe'ye bilgin idiot olarak çevriliyor. Tüm kentin görünüşünü tek bir bakıştan sonra tüm ayrıntılarıyla çizen Stephen Wiltshire'in videolarını YouTube'dan bulabilirsiniz söz gelimi. Kim Peek ise başka. Empati ya da derinlikli kavrama becerisinden yoksun. Örtük anlamları anlamakta sorun yaşıyor ama belleği, Plinius'un yüzyıllar önce doğa tarihinde abartarak anlattığı insanlardan bile ileride. İnanılması güç bir şey. Kim Peek, yaşamında öğrendiği her ama her şeyi tüm ayrıntılarıyla anımsayabiliyor. Onda eksik olan şey yalnızca uyarıcıları süzme yeteneği. Normal bir bellek okuduğu kitaptaki bilgileri süzüp özetleyerek anımsarken Kim Peek bilgileri süzemediği için kitabı satır satır aklında tutmak zorunda kalıyor. Bir tiyatro oyununa gittiği zaman metni tiyatro oyuncularından daha iyi bir biçimde bildiğinden tiyatro oyuncularının yaptığı doğaçlamalara ve hatalara sinirlenmeden edemiyor. Üstelik iki gözüyle iki ayrı sayfa okuyabilmek gibi fantastik bir özelliğe de sahip. Ancak tüm bunları bilmek neye yarıyor? Belleğimiz gerçekten nasıl işliyor? Deneyimler beynimizi nasıl genişletiyor? Rodrigo Cuyan Cuyraga, Borges ve Bellek adlı kitabında tüm bu soruları ayrıntılarıyla cevaplamaya çalışıyor. Funes, Shereshevski, Molaison, Peek. Her biri bize insan zihninin sınırlarını gösteren, belleğin en büyük sırrının anımsamak ve unutmakla ilgili olduğunu düşündüren kıymetli insanlar. Belki de mesele her şeyi anlamak değil, yalnızca var olmayı anlamlı kılmak için gerekenleri anımsamak.